Ayrım 11, sayfa 149. 2. bölüm. 1990. Laszlo ile Darian. 1. Jill Willoughby, iç çamaşırında ilk kez koyu kırmızı lekeleri gördükten bir hafta sonra aslında var olmayan renkleri görmeye başladı. Güneşe baktıktan sonra gözlerinin önünde oluşan benekler gibiydiler. Jill, kendini bunların yalnızca hayal gücünün bir sonucu olduğuna inandırmaya çalıştı ama içgüdüsel olarak gerçek olduklarını anlamıştı. Ve bir anlam taşıdıklarını. Örneğin turuncu. Turuncu her zaman bir çeşit mutluluktu. Gün batımı turuncusu saf sevinçti. Kör edici, parlak turuncuysa hüzünlü neşeydi. Renklerin anlamlarını nasıl ve nereden çıkarttığını bilmiyordu. Sadece biliyordu. Ve onları uzun zamandır görüyor olmasa bile hep orada, yüzeyin hemen altında durduklarına dair içinde tuhaf bir his vardı. İkinci renk dönemi geldiğinde doğrudan önünde olmasalar bile renkleri görebilmeye başlamıştı. Sanki başının etrafında gözlerden oluşan bir halka vardı. Duvarların ötesini görebilen gözler. Başlangıçta gizli yeteneği hoşuna gitmişti. Tanrı'nın ona bir hediyesi olarak düşünmüştü bunu. Tıpkı Yusuf'a Firavun'un rüyalarını yorumlaması için izin verilmesi gibi. Ve sonra Sarah Marks derste Levililerden 19. bölümü okumuştu. Bu da diğer tüm can sıkıcı okumalar gibi başlamıştı. Tanrı, Musa'ya emirlerini sıralıyordu. Şabata itibar edin, putlara tapmayın, fakirlere yardım edin, çalmayın, yalan söylemeyin, Tanrı'nın adını boş yere ağzınıza almayın. Sonra Sarah 26. beyti okumuştu. Kanlı et yemeyeceksiniz, kehanette bulunmayacak, falcılık yapmayacaksınız. Tanrı'nın o soluk benizli sarışın kız vasıtasıyla doğrudan kendiyle konuştuğu hissine kapılmıştı Jill. Sonraki 4 beyit, fuhuş, hayvanların nasıl kesileceği ve sakalın nasıl bırakılması gerektiği hakkındaydı. Ama sonra Sarah devam etti. Kim cincilere, büyücülere, ruh çağıranlara danışır, bana ihanet ederse, ona öfkeyle bakacak, halkımın arasından atacağım. Jill'in içini buz gibi bir ürperti sardı. Kendisi de öyle birisi miydi? Bir büyücü müydü? Saçma görünüyordu ama kendini başka nasıl tanımlayabilirdi ki? Daha fazla bilgiye gereksiniyordu. Öte yandan rahibe Ellen ya da peder Sullivan'a gidip benim bir büyücü olduğumu düşünüyor musunuz diye soramazdı ya. Bakışlarını aşağıya indirince yanıtın önünde durduğunu gördü. İncil'in o konuda söyleyecek daha fazla şeyi olduğu kesindi. Tüm kitabı okumak kolay iş değildi. Ama olanaksız da değildi. Zaten akşam yemeklerinden sonra yapacak fazla şey yoktu. O ve yetimhanedeki diğer kızlar okul ödevlerini bitirdikten sonra genellikle oturup Uno ya da Monopoly oynardı. 8 yılın ardından Jill'in mola vermeye itirazı yoktu. Böylece o Eylül ayı boyunca her gece 3 saatini yetimhanedeki eski ve yeni ahiti büyücüler ve büyücülük, cadılık üzerine söylenenleri bulmak için taramakla geçirdi. Öteki kızlar her ne kadar Jill'in bu antisosyal davranışından şikayetçi olsalar da yaydıkları turkuaz renk Jill'e sistemlerin ardında kızgınlıktan çok merakın yattığını söylüyordu. Jill toplam 11 kitapta büyücülüğe ait atıflar buldu. Çoğu dolaylıydı ama 4 tanesindeki beyitler oldukça suçlayıcıydı. Yasanın tekrarı. Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. Çünkü Rab bunları yapanlardan tiksinir. Vahiy. Ama korkaklar ve inançsızlar ve menfurlar ve katiller ve sefahat düşkünleri ve büyücüler ve putperestler ve tüm yalancılar alevler içinde yanan o kükürtten göldeki yerlerini alacaklar. Ve bu onlar için ikinci ölüm olacak. Levililer. Cincilik yapan, ruh çağıran ya da büyücülük yapan ister erkek olsun, ister kadın olsun kesinlikle öldürülecektir. Onları taşlayacaksınız. Ölümlerinden kendileri sorumlu olacaklardır. Çıkış. Bir cadıyı yaşatmayacaksınız. Jill o son satıra uzun uzun baktı. Bir İncil akademisyeni değildi ama beyit de çok fazla yoruma yer bırakmıyordu. Eğer gerçekten bir cadıysa bu hafife alınacak bir konu ya da Peder Sullivan'la konuşabileceği bir şey değildi. Böylece yeteneğini gizli tutmaya karar verdi. Ve fırsat buldukça, ki renkler ona her zaman uyuduğunda bile geliyordu, uygulamaktan kendini alamasa da günah çıkartma sırasında bahsetmediği tek günahıydı. O nedenle kefaret için diz çöktüğünde hep fazladan 20 dua daha okuyordu. Yine de günahlarının tümünü itiraf etmedikçe, bir otobüs falan çarparsa sonsuza kadar lanetleneceğinin bilincindeydi. Onun için yapabileceği tek şeye başvurdu, duaya. O muhteşem renklerin dansını seyretmek keyif verse de her gece yeteneğinin ortaya çıktığı gibi birden kaybolması için dua etti. Ama her sabah rahibe Kate onları uyandırdığında bitkin maviler ve öfkeli yeşillerin saldırısına gark oluyor ve günahlarla dolu bir günün daha başladığını anlıyordu. Ölümle biterse onu doğrudan cehenneme gönderecek bir günün. Onun için de elinden geldiğince iyi bir insan olmaya çalıştı. Ve sokakta karşıdan karşıya geçerken de hem sağına hem soluna olur da bir otobüs falan gelirse diye bakmayı hiç ihmal etmedi. 2. Eliyah Cohen adını 2 numara kalemiyle sınav kağıdının kapalı bölümüne özenle yazdı. Sınıf arkadaşlarının artan gerilimine aldırış etmemeye çalışarak taze kalem talaşının rahatlatıcı kokusuna odaklandı. Standartize edilmiş sınavların kokusu. Gülümsedi. Çoğu 12 yaşındaki çocuğun aksine sınavlar Eliyah'ın hoşuna giderdi. Mazoşist falan değildi. Sadece meydan okumayı seviyordu. Aslında iş derslere geldiği zaman Eliyah'a meydan okuyabilecek çok fazla bir şey de kalmıyordu. Ezber ona her zaman kolay gelmişti. Sosyal faaliyetler de olmasa ortaokulu aslında bayağı sevecekti. Ve kurbağaların da kanatları olsaydı zıpladıklarında kıçları yere vurmazdı. En azından Steve öyle derdi. Ama Eliyah kuzeni gibi değildi. Farklıydı o. Ergenlik çağındaki tipik bir oğlan çocuğunun birebir zıttı. Öteki çocuklar teneffüslere, öğle yemeğine ve jimnastik dersine bayılırken Eliyah bunların hepsinden nefret ederdi. Önceden haber verilmeden yapılan sınavlar başka herkes için istenmeyen bir şeyken onun için birer sürpriz parti gibiydi. Sınavların en iyi tarafı kimsenin ondan konuşmasını beklememesiydi. Söyleyecek bir şeyi olmadığından değil, tam tersini, tüm yanıtları bilirdi ve ders sonrası ona yanaşan okul kabadayılarına verilecek hazır bir cevabı da her zaman olurdu. Ama Eliyah ne zaman konuşsa sinirlerine yenik düşerdi. Ağzı yüzyıllık bir sünger gibi kupkuru olur, sonra da kekelemeye başlardı. İlginin merkezinde olmaktan nefret ederdi. Arka plana düşmeyi, yani dünyanın bir parçası olmaktansa onu gözlemlemeyi tercih ediyordu. YVD, yetenekli ve dahi programına seçilmiş olmak, onu diğerlerinin gözünde daha da büyük bir hedef haline getirmişti. Neyse ki Steve de seçilmiş olduğundan en azından bir tane dostu vardı. Oraya geldiğinden beri bazı şeyler gerçekten de daha iyiydi. Örneğin Bay Cole'un dersi. Kendini onun yanında her zamanki kadar gergin hissetmiyordu. Ve Bay Cole ona bir şey sorduğunda, ki neredeyse her gün soruyordu, Eliyah eskiden olduğu gibi donup kalmıyordu. Tüm bunlardan ötürü Bay Cole zorunlu eyalet sınavını duyurduğunda rahatlamıştı Eliyah. Ama sınav kitapçığının mührünü yırtıp ilk soruyu okur okumaz midesine bir ağrı saplandı. Aşağıdaki duygularla en çok benzeşen rengi seçin. 1. Öfke. Seçenekler. Siyah, yeşil, beyaz, kahverengi, kırmızı, mor, mavi, sarı, turuncu. Terli parmakları arasından kayan kalem yere düştü. Kalemini almak için eğilirken başkalarının da benzer bir tepki verip vermediğini görmek için etrafına bakındı. Kafa kaşımalar ve sıkıntılı silgi döndürmelerle belirgenleşen genel bir şaşkınlık hissi dışında bir şey yoktu. Başka kimse onun gibi hissetmiyordu. Başka kimse dehşete kapılmış değildi. Sınav kağıdına tekrar baktı. Öyle bir soruyu insan neden sorardı ki? Çünkü biliyorlardı da ondan. Ve eğer biliyorlarsa o zaman belki de yalnız değilim diye mırıldandı Eliyah. Bir şey mi dediniz Bay Cohen diye sordu Cool oturduğu masadan başını kaldırarak. Sınıftaki tüm gözler Eliyah'a çevrildi. Eliyah gözlerini önündeki sınav kağıdına çevirerek ha ha hayır dedi. Özür dilerim. Zararı yok dedi Bay Cool. Evet gözler kağıtlara. Herkes kağıdına yoğunlaşınca sınıf arkadaşlarının ilgi odağı olmaktan kurtulan Eliyah rahat bir nefes aldı. Sonra soruyu bir kez daha okudu ve fikrini değiştirmeden doğru yanıtın yanındaki küçük daireyi karaladı. Mor. Winterzy sınavın ikinci bölümüne geçmeden Eliyah'ın ne demek istediğini anlamamıştı. Renkler hakkındaki ilk bölüm çok saçma gelmişti. Omuz silkip aklına estiği gibi yanıtlamıştı. Okuduğu her duygu için kafasına bir imge canlandırmaya çalıştı. Öfke için siyah bir bulut. Mutluluk için gülen sarı bir surat. Sevgi için kırmızı bir kalp. Neyi sınadıklarını merak ederek uygun daireleri karaladı. Ama ikinci bölüme geçildiğinde birden buz gibi oldu. Beyni allak bullak halde başını kaldırıp gözlerini Eliyah Cohen'in ensesine dikti. Gür ve dalgalı kızıl saçları yüzünden ötekiler ona akıllı bozu lakabını takmıştı. Çocuklar onunla dalga geçerken Winter onlara hiçbir zaman katılmamıştı. Ama neden dalga geçtiklerini de anlayabiliyordu. Narin yapısına rağmen Eliyah sürekli terliyor gibiydi ve kekemeliği de hep alay konusu oluyordu. Yine de ve hiç konuşmamış olmalarına rağmen ona karşı hep bir sahiplenme hissi duymuştu Winter. Yaralı bir köpek yavrusuna duyacağı cinsten. Ama asla yakınlık hissetmemişti. Ta ki 7. sayfaya geçip de Eliyah'ın mırıldandığı cümleyi düşünene kadar. Yalnız değilim. İlk duyduğunda o sözleri başka bir Eliyah Cohen tuhaflığı olarak almıştı ama şimdi 25. soruya bakarken kendisi de benzer bir duyguya kapılıyordu. Aslında kimse okulun en popüler kızının kendini yalnız hissettiğine inanmazdı. Gerçekten öyle olsa bile. Bu sonuçlar doğru mu? Hepsini tek tek kendim kontrol ettim. Her iki potansiyel de aynı sınıfta. New York'taki bir üstün yetenekli çocuklar programı. Nasıl seçilmişler? Programın öğretmenlerinden biri IQ'su 145 ve üzerinde olan 218 çocukla görüşme yapmış. 15'ini kendi sınıfı için seçmiş. Öğretmenin adı ne? Laszlo Coel. Darya'nı buraya getir, şimdi. 3. Hemşire Christina olmasaydı, Jill dini bütün birisi olarak kalabilirdi. Christina'da onun sahip olmadığı her şey vardı. Sarı saçlar, güzel ve yuvarlak hatları olan bir vücut. İri, yüz yuvarlak göğüsler ve siyah cübbenin altından bile belli olan harikulade bir kalça. St. Johnson, okulunda ders vermeye başladığı andan itibaren Jill kadına vurulmuştu. Makyajsız ve saçlarının çoğu örtülü halde bile hemşire Christina, o güne dek karşılaştığı en dişil kadındı. Ama Jill'in dikkatini çeken sadece onun görünüşü değil, hissettikleriydi. Parlak kırmızı neşe ve kadife gibi deniz mavisi heyecan. Jill, arzularını frenlemeye çalıştı ama nerede olursa olsun hemşire Christina zihnine sızıyor, düşüncelerine egemen oluyordu. En kötüsü de gecelerdi. Yatağında yatarken ellerini hemşire Christina'nın pürüzsüz, güzel kokulu bedeninde gezdirdiğini hayal ediyordu. Sonunda uykuya dalabildiğinde ise Christina rüyalarına giriyordu. İşte böyle bir gece Jill, ter içinde ve parmakları geceliğinin altında uyandı. Sonrasında olanlar, öleceği güne kadar ruhunda iz bırakacak olan dehşet verici renklerle boyanmış bir dizi olayın başlangıcı oldu. Jill, başını üst ranzanın altına çarpmamaya dikkat ederek yatağından çıktı. Eski döşeme tahtaları ince bedeninin altında gıcırdarken usulca koridorda yürüdü. Banyoya girip yüzünü soğuk suyla yıkadı. Zihnini açmak için derin bir soluk aldı. Etraf çok sakindi ve gördüğü tek renk bulanık bir mavi postu. O ender sakinlik anının keyfini çıkartarak soluğunu bıraktı. Her anını yemek, dua, okul, uyku zamanlarını 12 kızla geçirmek bir renk karmaşasının sürekli olarak beyni meşgul etmesi anlamına geliyordu. Sadece öyle çalınmış anlarda kendisini kendi gibi hissedebiliyordu. Ansızın belirgin ve parlak bir yeşilimsi siyah dalgası hissetti. Düşünmeden kendini koridora atınca neredeyse hemşire Christina ile çarpışıyordu. "Ah sensin," dedi yüzündeki şaşkınlık belirtisi eriyen rahibe. "Bu katta ne yapıyorsun?" "Ben tuvalete gitmek zorundaydım." "Mantıklı görünüyor," dedi hemşire Christina gülerek. "Ben de bir şeyler atıştırmak için mutfağa gidiyordum." "Sizinle gelebilir miyim?" dedi Jill birden. "Geç oldu tatlım. Yatağına geri dönsen iyi olur." "Lütfen," diye yalvardı Jill. "Bu ikimizin arasında kalacak." Hemşire Christina duraksayınca Jill arzuyla yanarak baktı ona. Sonunda rahibe "Benimle gel," dedi fısıltıyla. Merdivenlerden inip kilisenin mutfağı olarak kullanılan uzun ve dar odaya ulaştılar. Christina ışığı açınca tertemiz paslanmaz çelik tezgahlar aydınlandı. Jill'e muzip bir bakış atarak muşamba kaplı zeminde büyük sanayi tipi dondurucuya doğru yürüdü. Dolabın kapısını açınca buz gibi ferahlatıcı hava yüzlerine çarptı. Dondurucunun içinde bir süre bir şeyler arayan rahibe sonunda kocaman bir kap çikolatalı dondurma çıkarttı. "Tek zaafım bu," dedi. Biliyorum, günahkarlara yaraşır türden. Peder Sullivan'a söyleme sakın. Söylemem, dedi Jill gülümsemekten kendini alamayarak. Christina bir çekmeceden iki kaşık çıkarttı ve Jill'e kendini izlemesini işaret ederek mutfağın dibindeki bir kapıya yöneldi. Yetimhanede 14 yılını geçirdikten sonra her tarafı karış karış bildiğini zanneden Jill, o odayı daha önce hiç görmediğini fark etti. Zemin eski sarı bir halıyla kaplıydı. Köşedeki yüzü solmuş iki yeşil kanepenin arasında küçük kare bir oyun masası vardı. Hemşire Christina kendini kanepelerden birinin üzerine bıraktı. Jill de çekinerek yanına oturdu. Yaşanan anın büyüsünü bozmaktan korktuğundan konuşmaya cesaret edemiyordu. Christina ona da bir kaşık vererek "Hadi," dedi. "Sen ne kadar çok yersen ben o kadar az atıştırırım ki bu da iyi olur. Rahibe olabilirim ama formu korumaya hala özen gösteriyorum." "Teşekkür ederim." Jill bir kaşık dondurma aldı. Sonra fikrini değiştirmeye fırsat bulamadan ekledi. "Öylesiniz zaten." "Anlamadım." "Formundasınız yani." Kendini aptal gibi hissediyordu. "Teşekkür ederim." Bir süre sessizce yemeye devam ettiler. Jill dondurmanın keyfini çıkarmaya çalışıyordu ama fazlasıyla gergindi. O güne dek hemşire Christina ile ders dışında hiç konuşmamıştı. Onunla diğer kızlardan uzak bir yerde öyle tek başına oturuyor olmak rüya gibiydi. "Raibe?" "Bir raibe olmadan önce hiç, yani siz hiç." Christina kaşığını bıraktı. "Hiç ne?" "Hiç aşık oldunuz mu?" Genç kadının yanakları kızardı. "Doğruyu söylemek gerekirse lisede kalbimi hoplatan bir oğlan vardı." "Peki hiç, yani anlıyorsunuz?" "Ah hayır," dedi Christina başını iki yana sallayarak. "Varlığımdan haberi bile yoktu. Hem o zamanlar bile kaderimde Billy Cardinale ile yaşayacağım bir ilişkiden çok daha fazlasının olduğunu biliyordum." "Gerçekten mi?" diye sordu Jill. "Kiminle?" "Tanrı'yla." "Ah doğru," dedi Jill. Kendini bir kez daha budala gibi hissetmişti. "Neden sordun bunları? Aşık olduğun birisi mi var?" Şimdi kızarma sırası Jill'e geldi. Gözlerini elindeki kaşığa dikti. "St. Matthews'teki olanlardan biri mi?" diye üsteledi Christina ve elini onunkinin üstüne koydu. "Bana güvenebilirsin Jill. Kimseye söylemem." Christina'nın eli eline değince Jill'in nefesi kesilmişti. Dokunuşu o kadar sıcak ve yumuşaktı ki tam hayal ettiği gibi. Alt dudağını ısırdı. Kalbi öylesine hızlı atıyordu ki hemşire Christina'nın duyacağından emindi. Rahibe onun elini sıkarak "Ne oldu Jill?" diye sordu. "Titriyorsun." Jill kendine hakim olmaya çalıştı ama bu sadece titremesini artırdı. Dönüp ona baktı. Gözleri buluşunca ağlayacak gibi oldu. Garip bir duygu selinde boğulduğunu hissetti. Neşe, utanç, hüzün ve çılgınca önüne geçilmez bir arzu hep bir aradaydı. Ama hepsini gölgede bırakan şey teninin altında davul gibi zonklayan arzuydu. Christina'ya bakarken düşünebildiği tek şey ince dudakları karşısında duran muhteşem ağza yapıştırmanın nasıl bir şey olacağıydı. Dilini uzatıp onunkine dokundurmanın, bluzunu yırtarak açıp, sonra inanılmaz bir şey oldu. Christina dudaklarını yaladı, ona doğru eğildi, ateşli ve sert bir şekilde öpmeye başladı. Dilini ağzının içine itti. Serin ve çikolata tadındaydı. Ama altında bir sıcaklık vardı ve Jill o sıcaklığın tadına vardı. Islak ve karanlıktı. Jill elini yavaşça onun yanağında gezdirdi. Sonra boynunu okşadı. Christina da onu kendine doğru çekti. Bir eliyle belini kavrarken diğerini saçların arasında dolaştırdı. Sonra eli bacağı boyunca kayıp dizine, oradan da geceliğinin altına gitti. Okşamalar yavaşça bacaklarından kasıklarına doğru çıkarken Jill zevkten patlayacağını zannetti. Tüm bedeni ürperiyordu. Kemikleri jöle gibi olmuştu. Her gözeneğinden ter fışkırıyordu. Zihni tüm düşüncelerden arındı ve Christina'nın ihtirasla titreyen mavi arzusu onunkine karıştı. Tüm korkuları yok olan Jill kendini bıraktı. Elleri Christina'nın yüzünde ve saçlarında çılgınca dolaştıktan sonra bedenine kaydı. Geceliğinin düğmelerini çözdü ve kasıklarındaki dokunuş daha derinlere giderken elini geceliğinin açılan yakasına içeriye sokup kadının ılık, dalgın göğüslerine dokundu. Bedenleri birdenbire kenetlenirken derin bir soluk alıp Christina'yı yeni bir hevesle kucakladı. Artık kendini nerede bitip onun nerede başladığını bilemiyordu. Tek bildiği dokundukları her noktada birlikte olduklarıydı. Birden çıplak kalmak için yoğun bir arzu duydu. Tenlerinin arasında hiçbir şey olmamalıydı. Ayağa kalktı. Geceliğini başından geçirip çıkarttı. Serin hava tenine değince hissettiği ürperti, Christina'nın soyunmasını izlerken terli bir heyecana dönüştü. Kadının dolgun göğüsleri, üstlerini örten ince pamuklu kumaştan kurtulup serbest kalınca, Jill onlara doğru çekildiğini hissetti. Onu kucaklamak, bedeninin her parçasının kendininkine değdiğini duymak için ayağa kalktı. Christina onu hemen kendine çekip tırnaklarını sırtında dolaştırdı. Jill ağzını açıp mermersi boynu hafifçe ısırırken bir yandan da diliyle tuzlu tenini yalıyordu. Tam o sırada arkalarında bir gürültü, sonra da bir erkek sesi duyuldu. ''Aman Tanrım!'' Jill'in gözlerinin önünde öfkeli bir yeşile karışmış, dehşeti ifade eden bir pembe parladı. Bu renkler bir an için buz mavisi arzuyla karıştı, sonra hemşire Christina silkinerek kendini geri attı. Jill çıplak ve yalnız, öylece kala kalmıştı. Gözlerini açtı. Christina geceliğini önünde tutarken Peder Sullivan da onun kolunu sımsıkı kavramıştı. Jill'in yaşamındaki en mutlu an bir saniye içinde en kötüsüne dönüşüverdi. Midesi buruldu. Az önceki o sıcak, ürpertici hazın son kırıntısı yerine mide bulandıran bir acıya bıraktı. Peder Sullivan'ın öfkesinin çok yakında kendisine yöneleceğinin bilincinde paylaşılacak son bir an için Christina'nın gözlerini bulmaya çalıştı ama rahibe ona bakmayı reddetti. Rahiple rahibe arasında kısa bir konuşma geçti. Sonra Peder Sullivan kadına odayı terk etmesini emretti. Christina geri çekilirken Jill billur beyazı bir nefret içinde boğulur gibi oldu. Christina dişlerinin arasından bana ne yaptığını bilmiyorum dedi ona. Ama Tanrı yardımcın olsun Jill. Sonra sevdiği kadın onun ne yapacağı belli olmayan rahiple yalnız bırakarak çıktı ve gitti. Jill siyahlar içindeki adama baktığında tüm renklerinin karanlık olduğunu fark etti. O zaman kendisi için artık kurtuluş olmadığını anladı. Gücü onu terk etmişti.